Merhabalar. Bugün çok değerli bir misafirimiz var. Serdar Turan. İş dünyası çok yakından tanıyor. Harvard Business Review'un hani genel yayın yönetmeni. Müthiş bir kaynak. Arada sırada kedi sesleri duyuyorsunuz. Onda yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bir fikir insanı, müthiş bir kaynak. Ben ne zaman sıkışsam, ne zaman fikir bulma noktasında bir ihtiyacım olsa hep Serdar'ı ararım. Herkes Serdar'ı arıyor gerçi.
Serdar, ben de kediyi tanıtıyorsun sanıyordum.
ben de kedi sesinden sonra orada kaldım.
Hep Pakize'yi
arar. Hep ona sorarım.
Demek Ankara'nın sırrı buymuş abi. Ankara'nın kediymiş demek ki olay.
Bu arada Serdar'la sürekli birlikteyiz. 23'te birlikteyiz. Farklı araştırmalar, büyük araştırmalar, büyük projelerde birlikteyiz. Serdar hoş geldin.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
Seni tanımayanlar için böyle bir dakikalık bir küçük kendini tanıtabilir misin? Herkes tanıyor geç iş dünyasını ama daha genel bir kitle de seyrediyor.
Yok estağfurullah. Ya ben 20 küsur yıldır iş dünyasına yönelik içerik operasyonlarının içinde bulunuyorum. Infomag'ı biz okuldan hemen sonra kurduk. Ardından kendi yayınımızı çıkardık uzun bir süre. Sonrasında uluslararası yayınların Türkiye'deki edisyonlarını yapmaya başladık. Zaman içerisinde içerikle ilgili bir sürü farklı proje yaptık. Dolayısıyla neredeyse hani seyahatten tut, lüks tüketime, iş dünyasından tut, çocuk içeriğine kadar bir sürü farklı noktada, bir sürü farklı içerik projesinde yer alma şansım oldu. Ama benim her zaman odak noktam iş dünyası içeriği oldu. Şu anda da senin söylediğin gibi Harvard Business Review'un 10. yılını kutluyoruz biz de Türkiye'de.
Çok tebrik ederiz.
Evet, teşekkür ederiz. Dünyada 100. yılı Türkiye'de 10. bizimki de öyle işte onda biri kadar. Ama inşallah önümüzdeki günlerde çok daha böyle coşkulu şekilde hep birlikte kutlarız.
Daha iyi bir kaynak, çok samimi söylüyorum, iş dünyasında senden daha iyi bir içerikçi ve daha iyi bir kaynak tanımıyorum.
Estağfurullah, sağ ol.
Yani çok kaynakla çalıştım. Hepsine saygı duyuyorum. Hepsi çok iyi iş yapan içerikçiler var ama senden açıkçası daha iyisini tanımıyorum. Ama şuradan başlayayım. Beraber yaptığımız bir çalışmadan başlayayım. Çünkü bu aralar şu an hiç uyumuyorum, seyircilere de söylemiş olayım. Herkes şu an 2023'ü panikle soruyor. Herkes ne olacak bu 2023'te? Markalar nereye gidecek? Tüketici ne yapacak? Ama sadece 2023'ü sormuyorlar. Gelecek 5 seneyi de soruyorlar ama şimdi anda en odak tabii ki 2023. Bir ay kaldı ve 2023'e giriyoruz. Seninle büyük bir araştırma yaptık. Paradigmalar nasıl değişecek, nasıl değişti? Bu raporu bazı markalar şu anda satın aldılar bizden. Biraz o raporla başlamak istiyorum. Şimdi normalde satıyoruz o raporu ve açmıyoruz.
Hepsini
yani.
Anlatmayacağız tabii
ama ki. Ama bugün Serdar'la bir araya gelince birazcık da soralım, birazcık da açalım yani. Şimdi ayıp olmasın ki burayı izleyenlere. Onun için şöyle başlayalım. 2023, dünya, Türkiye. Sonra birazcık daha açabilir misin? Gelecek 5 sene, dünya, Türkiye.
Eyvah.
Bizim hayır, ama bakalım. Özellikle o yaptığımız
konular, Serdar.
Yaptığımız büyük araştırmaya da birazcık böyle refere de biraz aç. Bazı şeyleri hep gizli tutmayalım. Birazcık duysunlar.
Ya şimdi senin de söylediğin gibi o araştırmanın başlığında paradigma lafını geçirdik. Neden? Çünkü paradigma aslında oyun alanı demek baktığında. Ve paradigma değişiminden bahsettiğimizde oyun alanının değişmesinden bahsediyoruz. Bu çok yapısal bir değişim. Ve bu böyle bir anda olan bir değişim değil. Yani salı akşamı düğmeyi kapatıp çarşamba sabahı açtığında yepyeni bir dünya, yepyeni bir oyun alanı olmuyor. Yavaş yavaş böyle kurbağayı sıcak suya değil de soğuk suya atıp yavaş yavaş kaynattığında fark etmez yani öldüğünü. Onun gibi bir değişim dönüşüm geçiriyor dünya baktığında. Ve bu değişim dönüşümü böyle anlamak, anlamlandırmak çok kritik hale geliyor. Şimdi önümüzdeki dönemde de bunu göreceğiz. Yani 2023'te bu değişimin dönüşümün biraz daha ivmelendiğini göreceğiz. Önümüzdeki 5 yılda da artık bu değişimin dönüşümün birçok formülü, birçok iş modelini, birçok yapıyı artık bildiğimizden farklı bir noktaya getirdiğini göreceğiz özetle. Şimdi baktığımız zaman bu değişimin dönüşümün temelinde ne var diye, aslında bu değişimin dönüşümün temelinde daha fazla değer arayışı var. Şu anda ister ekonomik model olarak bakın, ister teknoloji olarak bakın, ister sosyal dinamikler olarak bakın, dünyanın ihtiyaç duyduğu değeri üretme konusunda sistemlerimiz tıkanmış durumda. Yani serbest piyasa kapitalizmi diyoruz, işte orta sınıflara daha fazla değer, daha fazla refah diyoruz ama bunu üretecek bir mekanizma yok. Olan mekanizmalarda evet daha zenginin daha da zengin olması üzerine çalışmaya başlıyor. İşte diyoruz ki data ekonomisi vesaire falan filan anlatıyoruz. Bir noktadan sonra bakıyoruz ki datalarımızla birlikte biz ürün haline gelmeye başlamışız ve kontrolü kaybetmeye başlamışız. Yani bizim sahip olduğumuz şeylerin kontrolü ve sahipliği bizim elimizden çıkmaya başlamış. Bunu görüyoruz. Veyahut da işte bakıyoruz ya diyoruz artık dünya küresel bir köy. Artık sınırlar yok, ulus devlet yok falan. Aa bir anda yanımızda ulus devlet savaşları olmaya başlıyor. Bir anda bölgeleşmeler oluyor, tedarik zincirleri kırılıyor ve bir anda bildiğimiz denklem apayrı bir noktaya doğru gidiyor. Dolayısıyla paradigmaların bu kadar değiştiği bir noktada çok temel bir değişim dinamiği var, o da insan. Yani artık önümüzdeki dönemde insanı merkeze koyabilen, insanlaştırarak insan için ve insanla birlikte bir şeyler yapabilenler çok ciddi biçimde ayrışacak. Bizim paradigma değişimi araştırmamızın da aslında özü buydu. Biz hep şunu yapıyoruz. Yani dataya bakıyoruz. Ondan sonra teknolojiye bakıyoruz. Oturduğumuz masalarda böyle güzel güzel beyin fırtınaları yapıyoruz. Ne olacak, ne bitecek falan filan ama hayat böyle bir şey değil. Gerçekte, sokakta, markette, evde, şehirde olan hayat bizim masalarda gördüğümüzden veya alışılagelmiş veri odaklı formüllerden çok daha farklı cereyan ediyor. Çünkü insan dediğimiz varlık aslında bir kalıba uymayan, formüle edilemeyen tuhaf bir varlık. Yani o homo economicus diye hani modern ekonomiyi üzerine koyduğumuz kendi çıkarlarını her zaman düşünen bir insan yok. Yani bunun olmadığını davranış bilimleri artık bize ispat etmiş durumda. Dolayısıyla biz hep şuna bakmalıyız. Biz insanı ve insanı insan yapan unsurları anladığımız sürece marka olarak başarılı olabiliriz. Şirket olarak başarılı olabiliriz, endüstri olarak başarılı olabiliriz. Biz bu çalışmada bunu yapmaya çalıştık. Ne yaptık? Bu bilinçle teorik background'u nasıl oluşturabiliriz ve insanların aslında bilinç dışını ve bilinç altını nasıl daha iyi anlayabiliriz diye yola çıktık. Çünkü bunu anladığımız zaman insanların neyi neden yaptığını, hangi kararı neden aldığını çok daha iyi görebiliyoruz. Veya insanların davranışlarını şekillendiren dinamikleri anlamış oluyoruz. Bu çalışmada Future Brighton'da burada temsil ettiği muhteşem bir metodoloji var, ZMAT diye. Ve tamamen metaforlar üzerine bir metodoloji bu. Bu çok kıymetli çünkü metaforlar üzerine yapılan bu ZMAT metodolojisi insanın aklına geleni değil, aklının arkasındakini söylemesini ve ortaya koymasını sağlayan bir metodoloji. Ve biz de bunu nasıl yorumlayabiliriz, nasıl anlamlandırabiliriz diye iş dünyasına yönelik içgörüleri ve o düşünce liderliğini getirdik. Dolayısıyla ikisi birleşince ortaya şöyle bir şey çıktı. İnsanlar, tüketiciler, ev kadınları, beyaz yakalılar, öğrenciler aslında pandemi dönemi ve sonrasında bilinç altlarında ve bilinç dışlarında nasıl bir değişim yaşıyorlar ve bunun kararlarına, hayatlarına, davranışlarına olan etkileri ve yansımaları neler? Bu o kadar basit ama o kadar güçlü bir araç ki bunu bildiğiniz anda aslında markanızın vaadinden tutun pazarlama mesajınıza kadar, şirketinizin iş ilanından tutun o insanlara içeride vereceğiniz çalışan eğitimlerine kadar her şeyi çok net, çok güzel olarak kurgulayabiliyorsunuz. Mesela çok çarpıcı konulardan bir tanesi, Akan'la da sohbetlerimizde onu konuşuyoruz, ev kadınlarının durumu. Yani gerçekten pandemi dönemi ve sonrasında ev kadınlarının yaşadığı sorunları hani konuşuyoruz falan ama bizim yaptığımız araştırmada öyle bir travma çıkıyor ki önce bir gerçeklik yıkılıyor. Ondan sonra o yıkıntının altında kalıyor ev kadınları. Ev denilen o kutsal dünyaya bir anda hepimiz çullanıyoruz 2 yıl boyunca.
Kalesine giriyoruz.
Evet, balkonunu beğenmiyoruz. Ya işte mutfağını küçük buluyoruz.
Kötülüyoruz. Evet. Sürekli kötülüyoruz.
Kötülüyoruz.
Yani. Bizi hapsettiler bu eve. Bu eve hapsettiler. O da diyor ki o benim kutsalım, o benim kutsalım.
Yani kesinlikle ve hani sen de şey konuşmuştuk ya, ev kadınlarına artık eviniz ne güzel ha ha ha falan diye bir mesaj verdiğinizde ya yürü git der noktaya gelmiş. Ona hani o kutsalını yeniden inşa edecek umudu aşılayan mesajlar vermeniz lazım. Veya gençlerin durumu, hani hepimiz diyoruz ya gençler çok şey oldu falan filan ama yani benim hayatım gitti diyor gençler. O vinyetleri hatırlasanız evet, araştırmada
o,
çıkan.
O imgesel,
ya
o
benim gençliğim gitti, bunu ki bana kim verecek diyor. Yani şimdi siz gençlere hadi gençler umut falan dediğinizde
gençler bizim
olmuyor.
Umudumuz. Yani dediğin anda linçe hazırlan. Yani net söyleyeyim kimsenin umudu olmak istemiyorum diyorlar.
Yani onu geçtim. Evet. Yani gerçekten evet anlıyoruz gençliğin gitti. Şimdi bunu nasıl telafi edebiliriz? Bunu orada kaybettiğini düşündüğün anları hani belki birebir yaşatamayız ama ya benim bir arkadaşımın kızı yurt dışında çok uzun yıllardır hedeflediği bir üniversiteye hazırlanıyordu. Tam pandemi öncesi kazandı. 1,5 sene İstanbul'dan girdi. Yani hayaller şeyde New York'ta kampüs, gerçekler İstanbul'da Zoom.
Ben yani, şeyde biliyorum, Gaziantep'ten Stanford'da okuyan 1,5-2 yıl boyunca Gaziantep'te kalmış kızcağız ve Stanford'da şu anda üniversite okuyor yani. Gerçi gitti artık Stanford'a ama çok enteresan, anlatabiliyor muyum? Stanford'dasın ama Gaziantep'tesin, aslında hiç çıkamıyorsun.
Gaziantep'te Stanford mu vardı? O muhabbetini açmış
olmuş.
Varmış. Varmış. Gaziantep müthiş bir şehir ama genelde Stanford'da olmak için oraya gitmek istersin ya. Yani Gaziantep'ten 1,5 yıl boyunca Stanford'a bağlanıyorsun yani.
En azından Antep'te yemekler daha iyi. Boş. Yani günün sonunda baktığımızda şu çok önemli. Hani önümüzdeki 2023'te daha sonrasında ne olacak falan diye söyleyebileceğimiz başlıklardan biri bu. Yani her şeyi insan için insanileştirmek, insanlaştırabilmek. Bunu yaptığınız zaman işte hem marka olarak hem şirket olarak her zaman bir adım öne çıkıyorsunuz. Bizim araştırmanın bence en çarpıcı noktası bu. Yani bizim şu kafamızın, bilincimizin arka planında bizi biz yapan değerler neler, bizi tuhaf yapan yanlılıklar, ön yargılar neler, hangi kısa yollara sapıyoruz ve bunların mevcut bağlamda ve önümüzdeki dönemki bağlama göre de nasıl etkileneceği, bunu bildiğiniz anda zaten gerisi artık bir formülasyona dönüşüyor. Ama bunu bilmezseniz öyle büyük çabalar sonucu öyle yanlış bir tele dokunursunuz ki, hani harcadığınız parayı bırak, bir daha o insanın güvenini bile yakalayamayabilirsiniz.
Ki tam bunu da çok öyle bir sorun yaşanıyor ya şu anda. Mesela insan kaynakları konferanslarına gidiyoruz. Tam da öyle bir yangın var ya şu anda. Yani yanlış yere mi, bir şeyler mi yaptık, neden işler böyle gidiyor. Onun için baya baya güzel bir rapor. Yani.
Bak enteresan bir şey. Bir çalışma vardı, bir makale yayınladık Akan biz. Şimdi şöyle, şirketlere demişler ki sizden insanlar niye ayrılıyor? Şirketler A, B, C, D diye nedenleri söylemiş. Sonra ayrılan kişilere sormuşlar, sen şirketinden niye ayrılıyorsun diye. Abi 180 derece farklı şeyler. Şimdi şirket diyor ki Akan bizden ayrıldı çünkü maaşını beğenmiyordu. Akan'a soruyorsun, abi diyor beni bir defa müdürüm taksir etmedi ya. Yani saatlerce çalıştım, teşekkür ederim Akan diyen bir kişi olmadı diyor. Şirkete soruyorsun, niye bu insan senden ayrılmış diye. Şirket diyor ki ya iş yaşam dengesi gibi bir şey tutturmuştu da biz onu veremedik. Akan'a soruyorsun, abi diyor benim değerlerimle buranın değerleri uymamaya başladı. Yani ben işte şu şu şu değerlerle hayatımı yaşamaya çalışıyorum ama burası o değerlerde değil. Burası bazı şeyleri esnetebiliyor, bu beni rahatsız ediyor demeye başladı. Ya, o kadar kopuğuz yani o insanın o değerlerinden vesaire falan. Hani şimdi insan kaynakları konferansında insanı merkeze koymayı konuşuyoruz ya. Abi bu bölümün şeyi insan zaten ya, biz ne zaman kopmuşuz bu insandan farkında değiliz. O yüzden bizim araştırmamız o insanla kurumsal dünyanın kopmuş olan bağlantısını tekrardan kurabilecek çok güzel bir zemin oluşturuyor.
Peki,
diye düşünüyorum.
Peki araya giriyorum paradigma raporunu geçmeden. Beyaz yakalıların durumu ne? Yani buradan rapordan çıkan içgörü ne?
Hiç konuşmadığımız orta direktör var ya Zeynep, çok güzel oldu bu soru ya. Yani hiç, sanki hiç beyaz yakalılar, herkes şu anda ya şeyi konuşuyor ya fakirliği konuşuyor ya yoksulluğu ama ya biz beyaz yakalılar ya, beyaz yakaların bu orta direğin durumu nedir? Çok güzel bir soru.
Bundan yanılmıyorsam bir 10 yıl kadar önce Francis Fukuyama ile bir sohbet etme şansım olmuştu. Onun biliyorsun orta sınıflara yönelik de güzel yaklaşımları var. Bazıları zaman içinde yanlış çıksa da kurgu olarak iyi bence. Fukuyama'ya şunu sordum ya, dedim yani orta sınıfın gitgide bu kadar zorlandığı bir dünyada sen ne düşünüyorsun teoriler hakkında? Dedi ki yani orta direğin, orta sınıfın tek bir karar kriteri vardır. O da kendi refahıdır. O refahını ona sağlayan kimse ona sempati duyar orta sınıf. Fakat şöyle de bir durum var. Ekonomik anlamda baktığımızda orta sınıfın da gitgide kaybolduğunu görüyoruz. Bu ilginç bir şey. Yani çok zenginler ve fakirler var. Aradaki orta sınıf diye tabir ettiğimiz yapı ya bir yolunu bulup zenginleşiyor ama büyük büyük büyük bir çoğunluğun fakirleşiyor. Dolayısıyla da aslında birçok noktada sosyoekonomik anlamda bir bağlayıcı unsur olan orta direğin veya orta sınıfın yok olmasının hem sosyal anlamda kutuplaşmalara hem liderlik anlayışının daha sertleşmesine hem de aslında o küreselleşmeyle birlikte hayal ettiğimiz serbestinin birazcık daha çerçevelenmesinin, sınırlanmasına doğru bazı trendleri tetiklediğini görüyoruz. Bu işin ekonomik boyutu. Beyaz yakaya baktığımızda ise beyaz yaka gerçekten gitgide kayıp olmaya başlıyor kurumsal dünya içerisinde. Çünkü aslında beyaz yakalıların bir arayışı var.
Ve bizim raporda da çok görünüyor.
Evet, çok net olarak görülüyor ve beyaz yaka hep şunu hayal ediyor. Ya bazı şeyler benim kontrolümde. Ben işte kariyerimi şöyle yönetirsem şu kadar senede buraya varırım. İşte şu işi böyle yaparsam şöyle bir terfi alırım, prim alırım. Bam diye pandemi bir geliyor. Yok öyle bir hayat. Yani ve bir anda beyaz yakanın dünyası yıkılıyor. Hiçbir şey benim kontrolümde değilmiş diyor. Ve böyle hani House of Cards gibi, yani kartlardan yapılmış bir ev gibi kurumsal dünyanın o anlatılan ütopik sisteminin bir anda yıkıldığını ve tıkandığını görüyorlar birçok şirkette. Ve aslında mış gibi yapılan her şey su yüzüne çıkıyor. O yüzden bence beyaz yaka bu yıl müthiş bir yüzleşme süreci geçirdi. Gerçeklerle yüzleşti, kendiyle yüzleşti, sistemle yüzleşti, şirketlerle yüzleşti ve birçoğu hayal kırıklığı yaşadı. Ve bunun sonucunda da işte büyük istifa dediğimiz, sessiz istifa dediğimiz dalgalar karşımıza gelmeye başladı. Diğer taraftan beyaz yaka özellikle gitgide bozulan ekonomik yapı içerisinde tutunmakta da zorlanmaya başladı. Ve bu bizim hani donut etkisi diye tabir edilen ortası boş perifere doğru kayma noktasında bazı olayların gerçekleşmesine neden oldu. Bu fiziksel olarak da böyle. Yani insanlar şehir merkezlerinden daha çepere doğru gitmeye başlıyor ve şehir merkezlerinin ortası böyle boş bir delik gibi kalmaya başlıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da öyle. Bizim New York'ta yaşayan bir editörümüz Manhattan'da oturuyordu. Brooklyn'e taşındı. Sohbet ederken dedi ki artık burayı karşılayamıyorum. Yani bu Amerika'da iyi seviyede bir maaş alan iyi bir beyaz yaka baktığında. Dolayısıyla beyaz yakanın bu farkındalık, yüzleşme ve gerçekle yüz yüze gelmesinin 2023 ve önümüzdeki dönemde de iş dünyasındaki birçok dengeyi değiştireceğini düşünüyorum.
Araştırmayla ilgili bir iki tane ben de ekleme yapayım mı?
Tabii yap.
Çok açıyoruz ama.
Bayağı yaptık, satamayacağız.
Ama alan da aldı bu arada, bayağı kurum da aldı şu ana kadar. Bu arada şöyle söyleyeyim, şöyle destekledim, bir ilk defa beyaz yakada bir sınıfsal tartışma gördük. Bana beyaz diyerek beni kandıramazsın gibi bir muhabbetin çok arttığını gördük. Çünkü beyaz yaka her zaman eleştiriyordu bu ülkenin bu durumunu ama her zaman balkondan seyrediyordu ya. Balkonda olma lüksü vardı. Şimdi ben de balkonda değilim, ben de bu işin içindeyim diyor. Dolayısıyla böyle bu sınıfsal tartışmayla birlikte biraz bu söylediğim şey can yakacak ama çok ciddi bir sendikalaşma muhabbeti de duyuyoruz.
Politizasyon var çünkü.
Biz sendikalaşalım, niye bir sendikalara girmiyoruz gibi böyle beyaz yakada bir muhabbet artışı 2023'te çokça göreceğiz. Çünkü artık sınıfsal tartışmanın içinde bir beyaz yaka net bir şekilde görüyoruz yani.
Sana bir şey soracağım. Bizim gördüğümüz konulardan bir tanesi de özellikle beyaz yakada sahiplik hissiyatının düşmesi. Bu birazcık ekonomik durumların da artık özellikle son bir yılda yeterince alım gücü sağlayamamasından kaynaklanıyor diye düşünüyoruz ama eskiden mesela beyaz yakanın hayali bir ev alsın, araba alsın falan filandı. Şimdi artık tek başınaysa özellikle o beyaz yakalı kişi böyle bir hayal gerçekten hayal oldu. Yani yakalanması çok zor ve artık insanlar mesela sahiplikten vazgeçmeye başladılar. Yani ev alayım değil de yani ne yapayım, haftada bir gün güzel bir yerde Airbnb kiralayayım. İşte araba alayım değil de işte bu yeni çıkan paylaşımlı modellerden bir şeyler yapayım kiralayayım falan evet. Gibi. Ya bu da ilginç bir
nokta. Bu arada şey Davos'un en önemli sonuçlarından buydu. Sistem, yeni sistem diyor ki size hiçbir şey vermeyeceğim, hiçbir şeyin sahibi olmayacaksınız ama mutluluk vereceğim. Yani, bizim hiç alışkın olduğumuz değerler değil ama
yani diyor ki, post apokaliptik dizi senaryosu gibi.
Korkunç geliyor değil mi? Ev sahibi olamayacaksın, araba sahibi olmayacaksın, sana hiçbir şey vermeyeceğim, tamam mı? Alamayacaksın çünkü. Ama mutluluk vereceğim.
Takacaksın gözlüğü abi.
Aynen öyle. Takacaksın gözlüğü. Gideceksin metaverse ve orada mutlu olacaksın. Ama hiçbir şeyin oradaki hiçbir şey aslında gerçek olmayacak ve sen oradaki hiçbir şey sahibi olmayacaksın. Ama mutlu olacaksın, seç diyor, tamam mı? Davos'un önemli çıktılarından bir tanesi. Bize korkunç geliyor ama sistem de buraya doğru gidiyor. Abi büyük bir laf ettin orada. o şey büyük istifa, sessiz istifa. Şimdi ben çok kavramcı değilim, sevmiyorum o büyük istifa ama büyük istifa diyordu dünya, gerçekten oldu. Ben çok kavramlara karşıydım, hemen atlamayın bu kavramlara diyordum ama bu tuttu. Maalesef Türkiye'de özellikle beyaz yakada büyük bir istifa var. Şimdi bu sessiz istifa muhabbeti biraz bana şey de geliyor, biraz haksızlık mı ediyoruz beyaz yakaya, çünkü şimdi şey de konuşuluyor. İstifa etmiyorlar ama bu emeğe de değmez, çalışmıyorum, efor da vermeyeceğim gibi bir dünyaya gidiyor. Ama bir taraftan da çok çalışıyoruz ya. Yani
kendilerinden bir şey katmıyorlar
aslında. Evet, yani aslında. Sen nasıl görüyorsun bu kavramı? Bu, az evvel bahsettin o kavramdan, inandırıcı buluyor musun? Bu sessiz istifa, yani az evvel Zeynep'in de dediği gibi aslında çalışıyorum ama kendimden bir şey katmıyorum. Ya da çok da çalışmayayım ya gibi. Ben çok çalıştığımızı görüyorum bu arada.
Bu arada bir de yeni dünyada hani çok çalışıyorlar ama mobil ofis dünyasında çalıştığını da gösteremeyen bir beyaz yaka var. Yani nasıl göstereceksin?
Sen bu kavramlara genel olarak bir girer misin bu kavramlara? Büyük istifa, büyük reset ve en çok da bu sessiz istifa. Senin oradaki duygularının, senin oradaki hissettiklerin vesaire nedir?
Aslına bakarsan bu işin iki boyutu var. Bir tanesi araştırmalar ne gösteriyor? Bir tanesi de hani biz ne görüyoruz, yaşıyoruz diye araştırmalara ve baktığında aslında bu konuştuğumuz konular ön plana çıkıyor. Yani büyük istifa veya sessiz istifa niye var? Çünkü çalışanlar aslında bulundukları organizasyonda değer görmediklerini veya kendilerinin yaptıklarının bir karşılık bulmadığını görüyorlar. İşte performans yönetim sistemlerinin aslında onları geliştirecek veya yaptıkları işi doğru ölçümleyecek noktada olamadığını görüyorlar. Veyahut da organizasyon içerisinde takdir edilmediklerini hissediyorlar. Ve tüm bunları yaptıktan sonra ya da bunlarla yüzleştikten sonra diyorlar ki niye uğraşayım ki? Bu işin birinci boyutu. İkinci boyutta da şu var. Gerçekten ekonomideki global anlamda yaşanan bozulma insanların eski düzenlerini götürememeleriyle sonuçlanıyor. Bundan 6-7 ay önce New York'taydım ve her zaman sabah kahvaltıya gittiğim böyle küçük bir yer var. Oraya gittim. Normalde sabah 8'de açıktı. Gittim kapalı. 9'da gittim yine kapalı. 10.30'da anca açılmış. 11'de gittim. İşte siparişimi verdim. Garsonla da sohbet ettim. Ya dedim niye böyle? Dedi ki artık dedi günde bir shift, bir şey mesai çalışıyoruz. Niye? Çünkü dedi iki mesai çalışacak kadar garson vesaire falan bulamıyoruz. İnsanlar gitti New York'tan dedi. Yani burada çalışabilecek garson, oradaki mağazada çalışabilecek tezgahtar, bu insanlar artık ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar elde ettikleri gelirle orada var olamayacakları için istifa edip gittiler. Mesela büyük istifanın globalde özellikle büyük şehirlerdeki bir nedeni de bu. Ya yani ben uğraşıyorum, didiniyorum, kendimi paralıyorum, yaşayamıyorum ve her gün geriye gidiyorum diyor. O zaman bırakayım gideyim diyor. Yani Nevada'ya annemin yanına yerleşeyim, Antep'e ailemin yanına döneyim. Orada en azından daha rahat yaşarım. Dededen kalma bir köy evi vardı. Onu bir elden geçireyim. Oraya gideyim en azından. Önde bir tarla var. Bir şeyler yetiştiririm demeye başladı. Bu da işin ekonomik boyutu bence. Yani bir kurumsal yapıların, insanların, özellikle yeni nesil çalışanların beklentilerini çok net anlayıp onları karşılayamamasından ve ekonomik koşulların geldiği noktadan dolayı insanlar kurumsal dünyadan kopuyorlar. Sessiz istifada ise daha fazla bir şey var. Orada bir tepki koymak var bence. Yani biz hep hani Japonca'da bir kelime varmış ya, çalışmaktan ölmek karşılığına gelen. Yani adamlarda böyle bir laf var baktığında, böyle bir gerçek var. Yani ve ben şimdi bir belgesel izliyorum Netflix'te. Bu Asya'daki büyük şehirlerdeki yeme içme, gece hayatı, eğlence hayatını anlatıyor. Ve emin olun orada işte Tayland'dan Kore'ye, Japonya'dan işte Hong Kong'a hepsindeki temel örüntü şu. Gündüz acayip çalışıyoruz, o yüzden gece de acayip eğleniyoruz. Şimdi bir çok çalışma ekolü var. Bizim kuşaklar hep öyle. Abi çok çalış falan. Mesainin de dışında. Patron çıkmadan çıkma falan. Evet. Yani işte şimdi bakıyorsun bu kadar çok çalışmanın karşılığında ne anlam üretiyoruz organizasyon ve şekil olarak? Çok fazla bir anlam üretemiyorsa eğer o organizasyon, bu sorunun cevabı havada kalıyor. Veyahut da ben bu kadar çalışıyorum, bunun karşılığında takdir ediliyor muyum? Peki bu benim çalıştığım kadar kazancıma yansıyor mu? Yok canım öyle bir şey. Peki burada ben çalışırken herkes benim kadar çalışıyor mu? Benim kadar kendinden katıyor mu? O da her zaman evet değil. Bu cevaplar da böyle havada boşlukta kalınca o zaman insanlar diyor ki ben kendimden beklenen kadarını yapayım. Benim kağıt üstünde yazan rolüm kadar alanda kalayım. Benden beklenen KPI kadar yapayım. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Kurumsal dünyada şöyle bir acımasızlık var. Sen 100 birimlik KPI'yi 120 yap, seneye 150 oluyor. 100 yap, 120 oluyor. Yani dolayısıyla bir şeyi o sene fazla yapman, bir sonraki sene daha fazlasını taahhüt etmen anlamına da geliyor.
Bazı oluyor zaten, onu evet. Geçmen evet. Gerekiyor.
Yani o yüzden bunlara bence uyanıyor şeyler, beyaz yakalılar. Ve bir belki bir destekleyici parametre de şu, artık alternatifler artıyor. Yani bu uzaktan çalışmanın getirdiği dinamikle birlikte bazı beyaz yakalılar, bazı şeylerin illa kurumsal dünyada yapmak zorunda olmadıklarını gördüler. Yani ben ne bileyim insan kaynaklarında güzel bir değerlendirme uzmanıysam mesela, bunu illa X şirketinin, Y şirketinin insan kaynakları bölümünde yapmak zorunda değilim. Çıkıp bir freelance portalde kendime bir şey açıp bir freelancer olarak da bunu yapabilirim demeye başladılar. Veyahut da işte ya ben iyi bir kod yazıcıyım. Niye Türkiye'deki şirketlerle sınırlı kalayım ki? Ben artık İspanya'da bir projeye de katkı verebilirim. Üstelik euro ile kazanır, Türkiye'de TL ile harcanım kafasına insanlar gelmeye başladı. Yani birazcık istihdamın, daha doğrusu iş gücünün sınırlarının pandemiyle birlikte kalkması ve iş gücünün talebinin de küresel bir hale gelmesiyle birlikte de insanların belli noktalardakilerin, ama herkesin değil tabii ki, alternatifleri de arttı diye düşünüyorum. Ben tüm bunları düşündüğümüzde bu anlam arayışı, bu ekonomik şartların getirdiği zorluklar ve özellikle kurumsal dünyanın beyaz yakayı yeterince bence takdir edememesi o çok net olarak karşımıza bu kavramları çıkardı. Önümüzdeki günlerde de bence devam eder.
Orada ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu yeni dünyada dediğin gibi biz buraya Bodoslama girdik. Hani uzaktan çalışmalar vesaire filan ve dediğin gibi öyle bir modda çalışan var. Bu dünyada kurum kültüründen, kurum bağlılığından bahsetmek mümkün olabilir mi? Yani kurumlar ne yapacak? Hani yeterince takdirle de olabilecek bir şey değil. Çünkü bir taraftan o kadar uzaklar. Çünkü şu an bile desen hani hibrit çalış, iki gün ofise gel desen gelmiyor. Hani herkes mobil ofis istiyor. Gelmediği noktada da çok uzak.
İşe başvurmuyor
kurum bile. Nasıl? Evet evet yani. Kurum yaz nasıl oraya, yakın olacak? O bağ tekrar kurulabilir mi sence? Ne yapması
bak,
gerekiyor?
Bak bence şöyle bir şey var. Çok zorlaşacak. Yani çalışan bağlı. Yani şu anda biz etkinlik yapmadan veya makalelere hazırlanırken hep böyle çevremizde eşimize, dostumuza arar sorarız. Yani bir insan kaynakları etkinliği yapacaksak ne bileyim 10 tane insan kaynakları sorumlusu, direktörü, genel müdür yardımcısı tanıdığımıza ararız. Ya sen ne duymak istersin bu etkinlikte diye. Ya inanın 2022'de herkes çalışan bağlılığı. Ne yapacağız çalışanları?
Bizde bir sürü brief yağdı. Herkes ne yapacağını şaşırdı.
Herkes mahvoldu. Yani bizde mahvoldu. Herkes mahvoldu.
Tabii.
Yani bizde mahvolduk. Herkes mahvoldu. Yani bütün konferanslara bakıyoruz. Mahvolmadım demeyen bir tane şirket yok.
Belki de kabullenmek lazım işte yani.
Yok, düzeltmek lazım yani. Düzeltmek lazım. Kesinlikle kabullenmemek lazım.
Hayır ama yani bu yeni dünya. Onun evet. Tanımını tekrar yapmak lazım yani. Bağlılık dediğin ya şeyi başka türlü tanımlayacaksın. Yani, eski usul olmuyor.
Anahtarı kaybettik, ışığın altında arıyoruz ya. Yani Covid öncesi bildiklerimizle bugünkü problemleri çözmeye kalkıyoruz Serdar. Çözemiyoruz. Hepimiz duvara tosladık yani. Orası net, yapamıyoruz ve başka yeni paradigmada bizim de farklı bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Ama onun farklı olan şeyin ne olduğunu hala bulabilmiş değiliz.
Yani işte aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır diye Beyazıt'ı Bestami'nin bir sözü var ya. Onun gibi bir şey ya. Bunun bir formülü yok. Yani bir şeyi formülleştirdiğin zaman ondan korkmak lazım. Yani bir şey formülleştiğinde o artık herkesin anlayabileceği ve alıp uygulayabileceği bir hale geliyor. Yani tabii ki elbette işin içinde ustalık kısmı var ama şöyle bakıyorum ben olaya. Çalışan bağlılığı ve kurumların çalışanları kendine bağlama konusu çok zorlaşacak. Ama yapan da öyle bir yapacak ki oradan da o çalışanı koparamayacaksın. Şimdi bu tamamen üç şeye dayanıyor bence. Bir tanesi gerçekten o çalışanların bağlılığını sağlayacak olan kültürün var mı yok mu? Şimdi hazırlıklı mısın, kasların var mı? Diyelim ki bizi köpek kovalayacak. Eğer ki biz yıllardır spor yapıyorsak, sürekli koşuya çıkıyorsak, sürekli kendimize iyi bakıyorsak, köpek bizi kovaladığında bir atarız deparı, köpekten hızlı gideriz. Ama akan kaçar köpekten. Ama ben geldiğimde yıllardır böyle hantal bir insan olarak köpek beni kovaladığında ben şimdi bundan kaçacağım diye bir hamle yapsam vücut ona izin vermez. Dolayısıyla şimdi şöyle bir dünya yok. Biz bugüne kadar herkesi para vererek bağlıyorduk. Şimdi bir anda değerlerimizle falan bağlayacağız. Arkadaş, değer dediğin şey öyle bir gecede implemente edilen bir şey değil ki. Yani kültür sunumlarında ne koyuyoruz? İkinci slide'da buzdağı koyuyoruz değil mi? Yani niye buzdağı koyuyoruz? Buzdağsız kültür sunumu olur mu? Eksik olur. Niye? Çünkü üstte hani herkesin gördüğü şey var ama asıl olay altta. Alttaki ne? Şirkete girdiğinde duydukların, gördüklerin, yemekhanede konuşulan, müdürün sana tavrı, arkadaşının senin arkanını hiç çevirip çevirmediği, oradaki jargon. Yani bunlar böyle bir gecede değişmez. O yüzden bence iş dünyası bugüne kadar mekanik sistemlerle yaptığı ve idare ettiği konuların artık çalışmamasını görerek bir şok yaşıyor bu çalışan bağlılığı konusunda. Daha fazla para verin dursunlar. Oraya gideceğim, sana X şirketini teklif ettiğim 1,5 katını vereyim, dur falan. Ya elbette tabii şimdi para her zaman araştırmalarda ilk 3 içinde çıkıyor. Şirketten ne istiyorsunuz? Evet. Ama yaptığı yapılanlarda diğerlerinde ne çıkıyor? Bir eğitim gelişim çıkıyor. Yani ben bu şirkette kendimi geliştirmek istiyorum. Ben burada 5 yıl durduğumda olduğum yerde saymamış veya geri gitmemiş olmamam lazım. 5 yılda bir yol almış olmam lazım. Buna bana şirket verebiliyor mu? İkincisi mesela benim değerlerimde şirketin değerleri uzun. Bu şirketin bir amacı var mı? Sen şimdi Patagonya'da çalışan adamı Patagonya şirketinde kolay mı o şirketten koparmak? Ya sahibi dünyayı değiştirmek için kendi şirketini vakfa verdi, bağışladı.
Verdi adam
şimdi sahibinin böyle yaptığı versus sahibinin yatlarla, katlarla bilmem neyle sürekli kafa bozduğu bir şirketi düşün. Yani şimdi gerçekten bu işe yıllardır emek veren, bunun temellerini oluşturan, buradaki mekanizmaları insan odaklı kuranlar bence bu dönemde ekstradan bağladılar insanları ve oradan o insanları koparmak da kolay olmaz. Ama bunu böyle mekanik yapanlarmış gibi yapanlar olmadı. Bu senin sorun da hani ofislere falan gelmiyoruz, o bağlılığı falan nasıl yakalayacağız? Yani bu aslına bakarsan yine bu bağların gücüyle alakalı oluyor. Yani bizde yayınlanan bir makalede aslında şirketlerin içerisinde networklerin haritaları çıkarılmıştı. Ve birçok şirkette birçok ilişki mesela belli noktalara gelip oraya bağlanıyordu. Yani diyelim ki Akan. Akan'ın üzerinden hepimiz bağlıyız. Akan bir gidiyor, hepimiz kopuyoruz. Aslında yani bizim Akan'ın üstünden değil, işte Zeynep'in de üstünden, senin de üstünden, benim de üstünden, Pakize'nin de üstünden bağlı olmamız lazım ki Pakize gittiğinde...
Evet, katılıyor.
Pakize gittiğinde ondan, oradan kopan bağın hemen başka bir yerden bypass edilmesi.
Daha merkeziyetsiz bir enerji.
Daha böyle lazım. Network gibi olması lazım o işlemin. Hani Pakize dedik, bence bağlılık konusunu kedilerden öğrenmek lazım. Yani şimdi bu kedi burada rahat bir ev bulduğunda, bu hayvana eziyet edilmediğinde, yemeğin, içeceğin onunla paylaşıldığında, onunla oynandığında, ilgilendiğinde duruyor. 2 gün yemeğini verme, Pakize yok burada. Yani dolayısıyla aslında bu doğanın gereği bu baktığında. Yani belki köpekler burada birazcık daha farklı bir tavır gösteriyor olabilir ama yani işte bağlılıksa bağlılık. Yani şu anda duruyor ama şöyle 2 su atsın Zeynep ona, şey olacak. Bir daha Pakize gelmez onun kucağına.
Yani... Yine döneyim bir paradigmaya ya. 2 tane duygu çok öne çıkmıştı. Sen o konuda ne diyeceksin merak ediyorum. Birisi yeniden güven. Burada yeniden altını çiziyorum. Yeniden güven. 2 şefkat. Şimdi biraz evvel çok çalışanlar konuştuk vesaire. Şefkate birazcık o gözle de bakabiliriz. Bu arada şefkat konusunu hem tüketici de istiyor, sadece çalışan değil, çalışan da istiyor. Ama yeniden güvenin yeniden kelimesini biraz odaklanalım. Neden yeniden güven diyoruz? İkincisi de şefkatten bu insanlar neyi kastediyorlar?
Şöyle, güvenden başlayalım. Şimdi güven çok enteresan bir olay. Şimdi güven nedir diye tanımlarsak olayı, hani TDK'da, MDK'da falan sözlüklerden bakıyoruz ama benim gördüğüm bir İngilizce tanım vardı, çok hoşuma gitmişti. Şey diyor, herhangi bir şüpheye düştüğünde krediyi karşındakine veriyor musun, vermiyor musun? Bunun ecnebicesi benefit of doubt. Yani bir tereddüt yaşadığında ondan faydalanacak olan kim? Şimdi aslında güven böyle bir şey. Diyelim ki şu masayı ya bir bacak eklememiz gerekiyor. Akan bunu yapar dediğimizde biz aslında Akan'a güveniyoruz. Yani bir tereddüt var, buraya bir bacak eklem, kim ekleyecek? Orada kim bundan faydalanıyor? Akan. Hepimiz diyoruz ya, Akan yapar, marangozluktan anlar falan filan diye. Dolayısıyla aslında şüphe duyulan durumlarda karşındaki kişiye okey demen veya kredi açman güven baktığında. Ve bu ne oluyor? Bu özellikle geçtiğimiz bu süreç içerisinde bu test edildi. Ve test edilince de birçok noktada bunun aslında düşündüğümüz kadar güçlü olmadığını gördük ve güvenler kırıldı. Şimdi güven nasıl oluşur diye baktığında güven 3 şeyden oluşuyormuş. Araştırmalar öyle söylüyor. Yine ecnebi sayısı 3 tane C bunun. Bunlardan bir tanesi iletişim. Yani communication. Bir tanesi yetkinlik, capability. Bir tanesi de karakter, character. Yani bu üçü aslında bir kişiye veya bir yapıya güven duyup duymamanı belirliyor. Yani o kişinin veya o şirketin karakteri nasıl? Yalancı mı, üçkağıtçı mı, dürüst mü, zora geldiğinde kaçıyor mu, kaçmıyor mu, ne bileyim bir kriz anında CEO'su çıkıp sorumluluğu alıyor, herkesten özür mü diliyor yoksa adama 36 saat boyunca ulaşamıyor musun, kadın 24 saat boyunca ortalıkta gözükmüyor mu? Yani bu karakter meselesi önemli. Yani söylediğini yapacaksın. İkincisi capability, yapabilecek gücün var mı? İşte ben dünyayı değiştireceğim, cebimde 5 kuruş para yok. Yani ya paran olsa biraz daha güvenirim. Veya işte ben ne bileyim oturacağım, yepyeni bir yapay zeka yazacağım, kodun K'sinden anlamıyorum. Kod bilsem birazcık daha bana güvenirsiniz o konuda. Ya da işte ben geldim 2025'i 30'u size nasıl olacak diye tahminde bulunuyorum. Bana niye güveniyorsunuz? Tanıdığınız için ama bir neden de Harvard gibi bir markayı temsil ettiğim için. Yoksa ben Sarı Çizmeli Mehmet Ağa yayınıyla olarak gelseydim size en fazla çizme fiyatları üzerinde belki yorumda bulunabilirdim. Ama hani günün sonunda buradan geliyor. Üçüncüsü de aslında iletişimden. Yani doğru düzgün mü, anlatıyor mu konuyu, anlatamıyor mu, işte datayla destekliyor mu, yoksa hayal mi satıyor falan. Şimdi baktığımızda düşünün, pandemi döneminde birçok şirketin aslında böyle olmadığını gördük. Yani iletişimde çuvallayan şirketler olduğu, aslında söylediğinin yarısı kadar gücü kaynağı olmadığı ortaya çıkan yapılar olduğu, işte karakter anlamında kendisi en güvenilir yerlere kaçıp ama fabrikaya işçiler gelsin diyen patronları olduğu. Dolayısıyla bu güven kırıldı. Şimdi bu güvenin yeniden kazanılması zor. Hele bizim topraklarda daha zor. Hani hep şey kıyaslaması vardır ya, hani doğu kültüründe güven kazanılır, batı kültüründe güven verilir. Yani sen bir batılıyla iş yaparken, Amerikalıyla mesela, o sana baştan güveni verir, yüz verir güvenden. Sonra sen onu kaybetmemeye uğraşırsın. Kaybettiğin mi de siler seni. Ama doğuda önce şey denir, önce sen benim bir güvenimi kazan bakalım. Önce bir kendini ispat et bakalım öyle. Yani bizde de öyledir ya, yeni bir startup kurarsın. Birine gidersin, sen bir ürünü çıkar da görelim bir bakalım falan.
Bir üstünü ispat et de evet. Sonra.
Ya da işte sen ya bir araştırma yaparsın, akan biri alsın da bir bakalım ne oluyormuş falan.
Ha, hep öyle. İlk, evet. İlk alan ben olmayayım. Her zaman öyle yani.
Yani halbuki Amerikalı nasıl bakar? İlk ben alayım da orada bir şey varsa onun ekmeğini avantajı ben yiyeyim. Ya başkaları bir fark edene kadar ben çözeyim o olayı falan diye. Yani dolayısıyla burada böyle bir şey var. Bunu yeniden nasıl kazanacağız? Bunu yeniden kazanmanın birkaç noktası var. Şefkat de orada devreye giriyor bence. Bunlardan bir tanesi, artık dürüst olacağız. Yani Karaya kara, evet, beyaza beyaz diyeceğiz. Bu kadar basit. İkincisi, gerçekten söylediğimizin altını dolduracağız. Bakın kripto dünyası, değil mi? Son 2 aydır ciddi biçimde çalkalanıyor. Niye? Hani o dünyanın en büyük şirketlerinden FTX, şöyle uçan kaçan şirket, lideri aynı anda League of Legends oynarken 3 yerde trade edip ağzında da şey tava tencere çeviriyormuş falan gibi
konuşurken
konuşulan bir adam ne oldu? Bir gecede
30 milyar dolar,
evet, 30 milyar dolar uçtu gitti, adam çıkıp dilemedi, özür kalmadı. Şimdi bu adama milyonlarca kişi güvendi, parasını, gelirini, bütün her şeyini yatırdı arkadaşlar. Yani niçin bu güven? Yani baktığımızda ve bu adam bir daha bu güveni kazanabilir mi geri? Bu çok zor. O yüzden güveni kazanmanın en kritik yolu, eğer bir hatamız olduysa özür dileyeceğiz. Tekrardan o 3C'yi oluşturacak hamleleri yapacağız. İnsanlara kendimizi anlatmak için onlara daha yakın durmaya çalışacağız. Ve eskiye dönmeye çalışmayacağız. Yani değişmek durumundayız. Şefkat burada nasıl ortaya çıkıyor? Şefkat şöyle ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle dörtlü bir skala var. Bizde de bir makalede vardı. Bunun en altında acıma var. Pity İngilizcesi. Yani sana acıyorum. Akan sana acıyorum. Yani cumartesi günü gelmişsin. Şurada bu programı çekiyoruz. Yazık günah ya vallahi. Yani günde bitirdin kendini arkadaşım falan. Şimdi bu acıma, bu tamam mı? Niye? Böyle. Ondan sonra abi ne var? Ondan sonra sempati var. Ya Hakan seni anlıyorum abi ya. Yani cumartesi geliyorsun burada, bravo, yürü Hakan be falan. Bu sempati, tamam mı? Onun üstünde empati var abi. Bu da şey, Hakan senin hissettiğini aynen hissediyorum abi. Cumartesi gelip Serdar'la konuşmak için uyku uyuyamadım. Sabahın köründe kalktım, 7'de geldim. Niye Serdar gece onunla konuşacağım falan, bu derece falan. Çok gerçekten senin o içindekini aynısını ben de hissediyorum. İyi güzel de ne yapıyorsun? İşte... Şefkat bu. Empati artı aksiyon. Yani senin hissettiğini çok iyi hissediyorum ve senin için bir şey yapmak istiyorum Hakan. Ne yapabilirim? Yani evet arkadaşlar çok sıkıntıdasınız biliyorum. Al sana destek oluyorum. Hakan işte şu projede tıkandın biliyorum, hissediyorum. Senin o içinde yaşadığın o sıkıntıyı, o doğum sancısını hissediyorum. Ve geliyorum cumartesi günü, bende şöyle bir makale var, senin işine yarayabilir, gel şunun üstünden geçelim, belki o tıkanıklığı çözmene yardımcı olur diye aksiyon alıyorum. Şefkat bu. Yani kurumsal dünyada şefkat şu değil, genel müdür seni gördüğünde Hakan'ım gel bir kucaklayayım seni. Tık tık, bu değil şefkat. Şefkat seni anlıyorum ve senin için bir şeyler yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Akan diyaloğunu kurabilmek. İşte bunu yakaladığın zaman o kişiye güvenin de artıyor. O organizasyona bağlılığın da artıyor. Ya organizasyon senin derdini çözüyor. O kadar yazıp çiziyoruz orkestratif lider diye. Orkestratif lider dediğin kemancıya, violonselciye baton sallayan lider değil ki. Kaynaştıran lider. Farklı ihtiyaçların çözümlerini bulup onları bir araya getirebilen lider, değişik sesleri bir arada uyumlu hale getirebilen lider, yol açan lider. Yani dolayısıyla böyle liderliğin olduğu ve bunun sadece üst tarafta bir kişi de değil, herkes de bu zihniyetin olduğu yapılar ön plana çıkıyor. O yüzden şefkat kavramı böyle. Fakat bunları ben böyle şey lastik kavramlar gibi görüyorum. Ya bunlar bir dönem böyle herkesin çekip çekip uzattığı ama sonra işler normale döndüğünde bırakıyorsunuz, zıp yine eskiye dönüyorsun. Yani bunu yapmamak lazım. Onu geldikten sonra bırakmamak lazım, tutmak lazım. Onu gerecek bir mekanizmayı oluşturup onu o iki çiviye takıp onun gergin durmasını sağlamak lazım. Yoksa anında işler iyiye döndüğünde de şey olur. O FTX'in kurucusu 2 sene sonra çıkar. Bir sonraki boğa piyasasında ZTX diye bir şey kurar. Yine 40 milyon kişinin parasını alır aynı söylemle. Bakınız Türkiye'de bunun çok örnekleri çok var. Yani bir insanı 3 defa dolandırıp 4. defa yine dolandırabilen insanlar var bu ülkede.
Dolu dolu. Son soru kim soracak? Son sorumuz bu arada.
Ben şeyi sorayım o zaman. Şimdi hani o markalar iş dünyası tarafına gireceğim de şimdi şeyleri konuştuk. Markaların birçok derdi olacak 2023 ve sonrası evet. için söylüyorum. İşte bir taraftan tüketiciyi hani bilinç dışına kadar anlamak, insan olduğunu anlamak dedik. Bir taraftan çalışanlarıyla hani bu işleri kuracak, güven, yeniden güven kazanmak filan. Onun dışında sence önümüzdeki dönemde markaların gündeminde hangi kritik konular olacak ve sence markalar bunlara ne kadar hazır, birkaç başlık verecek olursam?
Yani en kritiklerden bir tanesi tabii ki... Sürdürülebilirlik, yani bu çok önemli konulardan bir tanesi haline geliyor. Siz çok daha yakından tutuyorsunuz tüketici nabzını. çok romantik olmak istemem burada. Yani tüketiciler sadece sürdürülebilirliği hayal ediyor falan, öyle bir şey yok. Yani iyi bir denge arıyor tüketiciler şu an bu geçiş döneminde. Bence bu kelime çok kritik. Bir geçiş dönemindeyiz. Her şey için bir geçiş dönemindeyiz. Eğitimde bir geçiş dönemindeyiz. Ekonomide bir geçiş dönemindeyiz. Dünyada, siyasette bir geçiş dönemindeyiz. De geçiş dönemleri kaotik olur. Doğalı geliyor. Çünkü eski çalışmaz, yeni tam oturmaz. Eskiye dönmek istersin ama yeni seni çeker. Yeniyi yapmak istersin ama yeninin formülleri yoktur. Formül oluşturursun, başkası alır falan. O yüzden bu geçiş döneminde bence markaların böyle çok dikkatli hareket ediyor olması lazım. Fiyat sürdürülebilirlik. Bu çok önemli. Yani tamam ben sürdürülebilir bir şey yaptım ama fiyatı 100 lira olmuyor. Yani onu affordable diye tabir edilen o erişilebilir halde piyasaya vermeleri gerekiyor. O yüzden bence sürdürülebilirlik markaların çok önemli olduğu bir konu. Çoğu markada buna yeterince hazır değil. Yani baktığımızda. Neden hazır değil? Çünkü sürdürülebilirliği bizim hayal ettiğimiz anlamda hayata geçirebilmek için markaların kendi konvansiyonel sorumluluklarının dışında da sorumluluklar üstlenmesi lazım. Ne olması lazım? Yani tüketicilerin kafa yapılarını değiştirmek için, davranışlarını değiştirmek için çaba harcamaları lazım. Onlara gerçekten uygun fırsatlar sunabilmeleri lazım. Yani davranış değişikliğini markaların da tetiklemesi gerekiyor.
Greenwashing yapmamaları lazım.
Kesinlikle.
Greenwashing nedir? Neydi? Herkes bilmeyebilir.
Yeşil aklama değil mi? Doğru.
Evet, aynen öyle. Nedir yeşil aklama?
Yeşil aklama şu, ben işte çok sürdürülebilir bir ürün çıkardım diyerek veya konferansını sadece sürdürülebilirliğe, yeşile adayarak ama aslında fiilen söylediğinin arkasına aksiyonu koymamak.
Evet, aslında aynen öyle. Yani bir nevi söylediğiyle yaptığının arasındaki farkın 180 derece olması gibi. Ya buna dikkat etmek lazım. Ha, burada şu hataya da düşmemek lazım. Şimdi yine dedim ya romantik olmayalım diye belli noktalarda. Şimdi bir gecede bazı endüstrileri de A'dan Z'ye dönüştüremiyorsun. Yani baktığında şimdi sürdürülebilir ürünleri hayal ettiğin bir kategoride belki o biraz zaman alacak. O yüzden şirketlerin niyetini, ortaya koyduğu taahhütleri ve bu taahhütleri gerçekleyecek somut projelerini gözlemlemek lazım. Yani diyelim ki bir deterjan şirketinin bir gecede bütün 100 yıllık deterjan biznesini çöpe atıp tamamen sürdürülebilir deterjana geçmesini beklemek hayalcilik olur. Veyahut da bir bankanın bütün finansmanını bir gecede sadece yeşil projelere vermeyi kabul edip, taahhüt edip ona dönmesi çok gerçekçi olmaz. Ama artık diyelim ki fosil yakıtların hiçbir projesini desteklemiyorum demesi olumlu bir gelişmedir. EBRD'den gelen sürdürülebilirlik kredilerini burada COBİ'lere dağıtmaya çalışması ve onun karşılığında onlardan bir şeyler beklemesi olumlu bir şeydir. Ama hani ben söyleyip yapan, söyleyip yol haritası koyan, yol haritasını adım adım hayata geçiren, bunu ürün, hizmet ve stratejisine yansıtan şirketlere en azından bir kredi açmamız gerektiğini düşünüyorum bu noktada. Ve elbette ki tamamen sürdürülebilirliğe doğan bu startupları, yeşil şirketleri de olabildiğince desteklemek lazım ki onlar da o piyasadaki dengeleri dönüştürecek ürünleri getirsinler. Bence birincisi markaların bu sürdürülebilirlik. İkincisi bence değer önermelerine markalar bakmalı lazım. Değer önermesi dediğimiz şey eskiden böyle 10 yılda bir falan bir gözle baktığım bir şeyken şimdi neredeyse her gün değişiyor. Bizde yayınlanan bir makale vardı. Elements of Value diye ismi. Orada aslında bir şirketin ürününün veya hizmetinin ortaya koyduğu değerin 30 küsür tane bileşenden oluştuğu söyleniyordu. Yani 30'u da değil ama o 30'un 3'ü 5'i. Yani nedir onlar? İşte fonksiyonel bileşenler, zaman kazandırma, tasarruf ettirme vesaire gibi. İşte sosyal bileşenler, aidiyet hissi, miras hissi. Ya biz 5 nesildir bu bankayla çalışırız. Dedem de buradan emekliydi. Babam da orada bütün parasını orada tutuyordu. Akan da orada tutuyor. Akan'ın kızı da orada tutuyor falan gibi. Yani veyahut da ait olma hissi. Ya ben işte Patagonya'da çalışıyorum, dünyayı değiştireceğim falan. Yani dolayısıyla bu tarz değer önermelerinde artık bazı şeyler zaman içerisinde anlam ifade etmemeye başlıyor. Yani sen ucuzluk vaat ediyorsun ama başkası gelip en az senin kadar veya senden daha ucuzunu getirebiliyor. O zaman senin ucuzluk vaadinin artık değer önermesinde bir anlamı kalmadı. O zaman onu çıkaracaksın. Onun yerine bir şey koyman lazım. Ne koyuyorsun? Diyorsun ki o ucuz ama benimki sağlam diyorsun. Güvenilirlik koyuyorsun. O ucuz ama çok karmaşık, benimki çok kolay diyorsun. Kolaylık koyuyorsun. Markaların değer önermeleriyle çok esnek biçimde oynamaları lazım bence. Üçüncü olarak da bence markaların dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi de ortak değer üretmek. Yani artık sadece kendileri için değil, paydaşlar için, çalışanlar için, toplum için de nasıl değer üretebiliriz ve bunu nasıl adil şekilde dağıtıp paylaşabilirize de kafa yormaları gerekiyor. Hani bunu yapmak da bizim için söylemek kolay bunları ama yapması büyük bir zihniyet değişimi gerektiriyor. Ama zaten bu geçiş dönemlerinde de bu zihniyet değişimini yapanlar veya yeni zihniyeti getirip temsil edenler zaten hop diye zıplıyorlar.
Erdem, çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederiz.
Başta söylemiştim. Deniz, Derya,
evet, hiç
kaynak.
Hiç bitsin istemedim ama yani.
Ama öyle yani, böyle, yani içerik anlamında Deniz, ama yani bir tarafta da bir filozofsun abi. Yani sadece evet, içerikte de dememek lazım. Değil ki sadece içerik mevzu. Bunu değerlendirme, bunu okuyabilme, bunun üzerine vizyon koyma. Çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Davet ettiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere arkadaşlar.
Görüşmek üzere.